Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Bugün gündemimiz yoğun. Hemen hızlıca girelim.
Evet.
Merkez bankalarının, büyük merkez bankalarının faiz artırımları var. Borsada çakılma. Enflasyon açıklandı bugün. Enflasyonda beklenen dörtler seviyesindeydi aylık artış. Altının biraz üzerinde geldi. Ama ona rağmen işte baz etkisinden dolayı 57 küsuratı da vardı. Şu an ekranında açık olmadığı için küsuratını söyleyemiyorum. Oralarda geldi. Onun haricinde diğer konularımız da var. Özellikle dövizli mevduatlardaki biraz çözülme, kur korumalı mevduatta yeniden artışa yönelik işaretler var. Avrupa'da ve dünyanın genelinde resesyon beklentisiyle alakalı da o sert beklentiler biraz yumuşamış durumda. Nereden başlamak istersiniz?
Enflasyondan bugün can alıcı konu olduğu için yıllık 57.68 baz etkisiyle aşağı doğru yönü var. Aylıkta 6.65 oldu. Tabii beklentiler genelde beşli seviyelerde, yani beklenmeyen seviyede bir bu ayın yüksek kaldığını ifade edebiliriz. Hangi kalemler diye bakarsak yıllığa bakalım önce isterseniz. Sağlık %77 ile en yukarıda, sonra %75 ile lokanta, otel, gıda tarafı %71 seviyesinde. Ortalamanın altında olan kalemlerde çeşitli mal hizmetler %56, konut %56, alkolsüz içecekler 50, eğlence kültür 49, ulaştırma eğitim çok gündemde 41.70, yani yıllık eğitimin artışı. Çünkü özel okullarla ilgili çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Haberleşme 37, giyim ayakkabı da %24 seviyesinde. Aylığa baktığımız zaman aylıkta en yüksek oran %18'lik bir oran. Bunu asgari ücretteki veya ücret artışına bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sağlık sistemi ağırlıklı olarak insana dayalı bir sistem. Yine oteller ve lokantalar %12-13 seviyelerinde. Ana hatlarıyla dikkat çeken bunlar. Giyim ayakkabı %1.53'te eksi de, demek ki indirim döneminde olduğumuz için. Konut %3.31 seviyelerinde, eğitim 4.46 seviyelerinde. Yani tüketici enflasyonuna baktığımız zaman böyle bir tablo görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi makroya bakıyorum. Ben hem siz söylerken ben dünyadaki enflasyonla alakalı gelişmelerine diye bakıyorum. Buradan baktığımda daha önceden de konuşmuştuk. Yani böyle hatırı sayılır ekonomilerden, yani Arjantin ve Nijerya gibi ülkeler vardı. Afrika ülkelerini saymıyorum. Onun haricinde gelişmiş ülkelerin enflasyon oranlarına baktığımda makro düzeyde bir gerileme olmuş vaziyette. Amerika'da mesela en son yayınlanan enflasyon oranı 6.50'ler seviyesinde. Çin çok enteresan. Bu kadar hengameye, bu kadar sert politikalar uygulamasına rağmen dünyadaki bu maliyet artışları bu anlamda lehine yaramış vaziyette. Şimdi zaten benim burada aslında tartışma ya da biraz müzakere etmek istediğim konulardan bir tanesi şu. Şimdi geçtiğimiz ayla karşılaştırdığımızda özellikle ham madde fiyatlarında çok ciddi bir gerilemeler oldu. Yani en basitinden işte ayçiçek yağı diyoruz, 1800 dolarlardan 1100 dolarlara geldi. Demir çelik sektörü hakeza öyle. Birçok kalemde geriye çekiliş var. Kur neredeyse sabitlenmiş vaziyette. Yani 60 ile 80 bandında, 18-60 ile 18-80 bandında sabitlenmiş gibi duruyor. O zaman bize bu enflasyon hala artma trendini nasıl gösteriyor sorusunun cevabını burada genel bir nokta var. Beklenti. Özellikle yıl sonunda yapılan asgari ücrete zam, onun arkasından ortalama bütün şirketler 60-65 bandında, yani 50 ile 65 bandında ortalama zamlar yapıldı. Dolayısıyla bunların oluşturduğu bir beklenti var. O beklentilerde eğer fiyat, hani amiyane tabirle hoş görsün dinleyenler, yiyorsa piyasa, o fiyatı üzerine koyup henüz yaşanmamış bir maliyeti yansıtma yönüne gitti insanlar. Dolayısıyla bizde daha hızlı gelmesi gereken, geriye gelmesi gereken enflasyon hala çok yukarılarda. Bu işte en büyük paniklemiş olan işte Avrupa biliyorsunuz bu anlamda 10.5'ları gördü, 11'lere yakın enflasyonları gördü. Orada 8.50'ler seviyesinde. Gerisine baktığımda yüksek olarak, yani gelişmiş ekonomilerden İngiltere hala 10.50'ler seviyesinde, İtalya 10.10, Rusya bütün hengameye rağmen, bütün bu karışıklığa rağmen 11.90'lar seviyesinde enflasyon var. Dolayısıyla bizim enflasyonla olan hikayemiz, mücadelemiz, problemimiz hala devam ediyor. Yani 50'li rakamlara gelse dahi hala devam eden bir süreç ve bu da önümüzdeki işte tarihler belli olduğuna göre seçimlerde herhalde en fazla üzerinde kafa yorulacak, insanların tercihlerinin belirlenmesi noktasında en fazla üzerinde tepinecek makro rakam. Onun haricinde baktığımızda makro rakamlarda, yani Türkiye'nin ikinci kalemlidir, İstihdamla alakalı meseledir. İstihdam noktasına baktığımızda Türkiye'nin durumu Avrupa'daki birçok ülkeden nispeten daha iyi. İspanya gibi gelişmiş ekonomilerden daha iyi. Genel anlamda da baktığımızda da işte 10.20'ler seviyesinde bir görüntü var. İkinci, belki üzerinde kafa yorulacak kriterlerden, makro rakamlardan. Onun haricinde bütçe denkliği, cari açık, ki mesela konuşacağız herhalde değil mi? Dış ticaret açığını. 114 evet. milyar dolarlık dış ticaret açığı evet. verdi 2022 yılında. Bu rakam herhalde bugüne kadar görülmüş en evet, büyük rakam.
Rekor.
Öbür taraftan da peki bu kadar açık verdiniz, bunun çok ağır yansımaların olması gerekir. Ağır yansımalar açısından baktığınızda en önemli şey finanse edip etmediğiniz.
Evet.
Finanse edilmiş bu. Neyle finanse edilmiş? İşte dış ticarete girmeyen, görünmeyen kalemler, hizmet ihracatları diyebileceğimiz kalemlerden ve uluslararası başka ülkelerden gelen kaynaklarla bir şekilde finanse edilmiş. Onun için enflasyonla alakalı benim söyleyeceğim, Türkiye hala yüksek oranlı bunun doğrudan ya da dolaylı olarak bedelini ödemeye devam ediyor. Ham madde fiyatlarına ve bütün girdi fiyatlarına baktığımızda geri çekilmesi gereken, en azından artmaması gereken, hızlı artmaması gereken enflasyonun hala artmaya devam ettiği. Zaten yani 80'lerden 60'lara gelmek, fiyatlar geri çekilmedi. Artış hızı devam ediyor, hız kesilmiş. Araba gitmeye devam ediyor. Çıktığı noktadan gittiği istikamete doğru daha önceden 80 kilometre hızla giderken şu an 60 kilometre hızla gidiyor. Dolayısıyla bunun insanların refah seviyesinde ve olaylara bakışındaki etkileri de devam ediyor demektir.
Evet. İşin davranışsal tarafı da özellikle yılbaşından itibaren somut olarak benim de gözlemlediğim akla gelmeyen konulardaki ürünlerde de hizmetlerde de sıra dışı artışlar var. Mesela biz birlikte şahit olduğumuz otopark ücretinde %65'lik bir artış tek bir ayda oluyor. Yani bunun şeyle, asgari ücretle veya diğer herhangi şeyle izahı mümkün olmayan şeyler. Aynı şekilde İstanbul'daki tüm otoparklar aynı zamanda aynı seviyede artmış durumda. Yani belediyenin İSPARK'ı da dahil olmak üzere.
Herhangi bir kontrol mekanizması yok ki burada. Alternatifiniz yok. Yani yok gittiniz yani. Tek bir ihtimal ya bırakacaksınız. Dolayısıyla yani fiyat kaç, bunu olmazsa alternatifine giderim deme şansınız yok. Hep birlikte artıyor.
Alternatifini biliyorsunuz, çekiyorlar.
Evet, yani çekmeden dolayı bedel ödemiş birisi olarak söylüyorum.
Evet.
Diğer başlığımız, en başlangıçta konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi.
Üreticiden değinelim mi? Üretici fiyatlarından en azından rakamı söyleyelim.
Olur.
Orada da aşağı doğru gelen bir eğilim var. %86,46 aylıkta 4.15'lik bir artışa tekabül ediyor.
Aşağı gelen bir eğilimden demeyelim. Hız azalması.
Hız
yani çünkü bu ifade çok doğru bir ifade değil. Yani az önceki araba metaforunda evet. olduğu gibi. Araba gitmeye devam ediyor. 80'le değil 60'la gidiyor.
60'la gidiyor. Doğru.
Dolayısıyla burada yani o zaman insanlar şu soruyu soruyor haklı olarak. Madem geriye çekiliyor, ben dün makarnayı 15 liraya alıyordum ya da 10 liraya alıyordum. Bugün niye işte daha fazlasını alıyorum sorusunun cevabı evet. o zaman oturmuyor. Onun için burada artma devam ediyor. Sadece artmanın hızında bir gerileme var. Hazine ve Maliye Bakanımız, okul arkadaşım, onun da şey var. Boynunu kırdık, şimdi de belini kırdık ifadesi var.
Evet.
İşte siyaset böyle bir şey. Yani geri çekilme güzel ama henüz daha insanlar refah seviyesi anlamında o istenen şey yansımış değil. Diğer başlığımız uluslararası, daha doğrusu büyük ekonomilerin, rakamsal anlamda büyük ekonomilerin merkez bankalarının tavırlarıyla alakalı. Malumunuz bu enflasyon belası dünyanın başına tebelleş olduğundan beri bilinen tek bir yöntem var. Ekonomiyi yavaşlatma pahasına da olsa, enflasyonu düşürme pahasına da olsa, enflasyonu düşürmek için pahasına yapılıyor. Evet. O da fazla oldu.
Faizleri arttır.
Faizleri arttır. Şimdi bilinen şu anki en makbul yöntem bu. Dolayısıyla buradaki faiz artışıyla alakalı alınan politika, ki bugün IMF'in bütün merkez bankalarına bir uyarısı var. Gevşemeyin. Enflasyon hala devam ediyor. Sakın faiz artışlarını düşürmeyin. Aynı hızla devam edin diye bir blog yazısında görmüş olduğum bir şey var. O da çok enteresan yani. Resesyon ihtimali ortadan kalkmış nispeten. Öbür taraftan fiyatlar aşağı geliyor. Ama IMF, yani Dünya Bankası'nın yan kuruluşu olan, özellikle de sıkışan ekonomiler, kötü giden ekonomilere müdahaleleriyle meşhur olmuş
jandarmalık yapan
jandarmalık yapan o örgüt diyor ki sakın fiyatları aşağı, faizleri aşağı çekmeyin,
hemen
artışı durdurmayın, artmaya devam edin diyor. Ne oldu geçtiğimiz hafta? İki tane önemli merkez bankası, birisi Avrupa Birliği Merkez Bankası, öbürü de İngiltere Merkez Bankası 50 bas puan politika faiz oranlarını arttırdı. Bunun anlamı ne? Avrupa'nın özellikle Amerika'ya karşı zayıflayan parası işte 1.8'ler, yani euro dolar paritesine 1.8'ler civarına geldi, oturdu. Oradan devam ediyor. Bu ticaret savaşları mı dersiniz, güç gösterisi mi dersiniz, bu devam ediyor. Dolayısıyla merkez bankalarının faizi dengelemek için, enflasyonu dengelemek için, ne olduysa bugün böyle bir kavramlarda bir karışıklık var. Enflasyonu dengelemek için yapmış olduğu faiz artışları devam ediyor. Hız biraz azalmış vaziyette. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ndeki şu an uygulanan politika faiz oranı 3, Amerika'da 4.75, Çin'de 3.65, Türkiye'de 9.
Tabii Amerika ile Avrupa arasındaki bir denge de var. O dengeyi muhafaza etmek için de karşılıklı hareketler var.
O zaman şöyle bir karşılaştırma yapalım. Amerika'daki enflasyon oranı 6.50, politika faiz oranı 4.75. Avrupa'daki enflasyon oranı 8.50, politika faiz oranı 3. Yani baktığınızda aslında Amerika, evet, burada enflasyona daha yakın bir marjda kendini konumlandırmış durumda.
Ya da Amerika daha fazla mesafe kat etmiş enflasyonu.
Enflasyon noktasında evet. Yani orada işte 8.50'lerden 9'lardan 6.50'lere geldi. Aslında baktığınızda, yani kaç puan indi diye baktığınızda, iniş miktarı aynı, fakat yüzdesel anlamda baktığınızda Amerika'nın daha bu anlamda önceden hareket etmiş olmaktan dolayı sonuç aldığını görüyoruz. Burada en önemli başlıklardan bir tanesi, özellikle bu enflasyonla mücadele esnasındayken, mesela Avrupa için biz resesyondan bahsettik ama Amerika için resesyondan bahsetmedik. Tam tersine Amerika orada yaşayan iş insanlarıyla, Türkiye merkezli iş insanlarıyla konuştuğumuzda inanılmaz bir yatırım ve üretim hamlesi olduğunu, oraların çok teşvik edildiğini, hatta yani bir yıllık karımız kadar, biz burada küçük bir hat yatırımı yaptık, bir yılımız karımız kadar bize hibe desteği verildi şeklinde, yani topu topu da 5-6 istihdam, yeni istihdam sağladık, evet, diye. Dolayısıyla Amerika özellikle üretimi kendi ülkesine çekmek noktasında çok iştahlı ve istekli görünüyor. Bu da diğer ülkelere karşı özellikle Rusya'nın Avrupa'da oluşturmuş olduğu kafa karışıklığını tekrar lehine çevirmiş bir Amerika görüyoruz burada. Nerede görüyoruz biz bunu? İşte çıkarıp da nereye satacağım diye düşündüğü gazda görüyoruz, petrolde görüyoruz. Onun haricinde de pozisyonun gücünü muhafaza ediyor.
Tabii orada ülkenin yapılanması da etkili. Eyalet sistemi, dolayısıyla eyaletler kendi bölgelerinde kendilerine özgü teşvikler ilan edebiliyorlar, uygulamaya geçebiliyorlar. Toptan bakıldığı zaman genel politikaları zaten genel politikaları, merkezi politikaları var. Onu FED, diğer bölgesel FED'lerle birlikte yürütüyor. Neticede mesafe kat ediyorlar onlar da şey olarak.
Evet. Şimdi buradan devam edelim biz. Konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi borsa, ama borsaya girmeden önce aslında bu seçim öncesinde hani adayı açıklayacağı beklenen altılı masayla alakalı onların yayınlamış oldukları bir mutabakat metni mi diyeceğiz?
İşte denebilir yani.
Tamam, mutabakat metni.
Hepsinin getirip arzu ettiği şeyin birleştirildiği 2500 maddelik bir şey sayının yüksekliğinden.
Orada işte 240-250 sayfalık bir şey, hızlıca şöyle ben göz attım. Yapılan yorumların gerçekte metin içerisinden nereye denk düştüğüyle alakalı şöyle bir karşılaştırma yaptığımda çok net görünen şey özellikle Avrupa Birliği ile yani Batı ile olan ilişkileri çok ön plana çıkararak orada bir şey var. Adres biziz. Bizi destekleyin.
Evet.
Dolayısıyla biz gelelim. Sizin isteklerinizle alakalı biz daha ılımlı ve anlayışlı yaklaşırız. Sizin işinizi kolaylaştırırız anlamında bir yaklaşım şeyi gördüm ben. Birçok konu başlığı var. Yani 2000 küsur maddelik bir şeyden bahsediyoruz. Başlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın çıkmış olması da en azından
uzlaşıldığı iddia ediliyor ama 2500 maddede uzlaşma pek bana mantıklı gelmiyor.
Yok, bugün bile bir tane bir partinin genel başkan yardımcısı eğer işte falanca şahsın adaylığında ısrar edilirse biz noter değiliz. Öyle önümüze konduğunda biz hiçbir partinin işte noteri kıvamında, onay mekanizması kıvamında çalışmayacağız gibi bir ifade var. Dolayısıyla sıcak gündem maddelerinin bir tanesi. Bunlar gayri ihtiyari. Gündem etkiliyor.
İşte bu dönemde ülke ekonomisini, borsa başta olmak üzere en fazla etkileyen hususlar. Yani bir taraftan mevduat faizlerindeki yükselmenin şeyine de bakıldığı zaman yorumlarda mutlaka ekonomi kanallarında siyasi bir yorum mutlaka içinde yer alıyor. Seçim sonucu A sonucu olursa ne olur, B sonucu ne olur veya ne olursa olsun sonuç şunlar şunlar olacaktır gibi yaklaşımlar var. Tabii oradaki şey mesela ekonomiyle ilgili konuştuğumuz zaman ilk akla gelen eski ortodoks politikalara dönülecek. İşte politika faizinin bir günde bir gecede işte %9 seviyesinden asgari %35-40 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor ki benim tahminim daha önceki tecrübelerden hatırlarsanız yani faiz artırma ihtiyacının olduğu dönemlerde ihtiyaç 10'sa çok etkisi olsun diye 12-13 %10-20 daha yüksek bir şekilde belirlendi bugüne kadar ve bu da takdirle karşılanan bir davranış oldu ekonomi özellikle ekonomistler çerçevesinde. Tabii bunun da maliyetlerinin ağır olduğu vaka. Bir de bu tür şeyler yapılan artışlar genelde bir enkaz edebiyatının peşinden yapıldı. Dolayısıyla iktidarın değişmesi halinde öyle bir ihtimal dahilinde bir şok etkisi yaratan bir yaklaşım olabilir.
Beni de şaşırtan en temel şey uzun yıllar bürokraside çalıştığım için orada aşina olduğum insanlar var. Yani 80'li yıllarda biz rahmetli Özal döneminde 87'de ben Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'ydı. Orada yeminli murakip yardımcısı olarak başladım. Dolayısıyla bürokrasinin içerisine geldik. O dönemdeki ekonomi bürokrasisindeki insanları biliyoruz. Hem özel sektör tarafını biliyoruz.
Nasıl düşündüklerini biliyorsunuz.
Yani üç aşağı beş yukarı kesiyorsun. Rahmetli Özal'ın oluşturmuş olduğu o ekonomik hava, psikolojik hava, kendini yitme, hissetme ortamında. Şimdi bugünlerde o dönemlerde yani 80'li yıllarda 24 Ocak kararları, 1980'deki 24 Ocak kararlarının alındığı dönemde bürokratlık yapmış. Hatta siz az önce şey dediniz, 60'lı yıllara kadar
60'lı
götüren arkadaşlar.
Çok oldum. İsim de söylemeye gerek yok.
Gerek yok burada. Şimdi öbür tarafta işte 2000 yılındaki yaşanan, 94'te yaşanan problem, 2000'de yaşanan problemlerde bürokrat olarak rol almış insanlar bugünlerde ekranlarda görünmeye başladı. Şimdi çok net söylüyorum yani burada yaşımız 50'yi geçti ve Türkiye'nin yani aklımızın kestiği 15 yaşından itibaren anladığımızı düşünürsek 40 yıllık şeyini biliyoruz, geçmişini biliyoruz. Şimdi kalkıp 80'li yıllarla 94'le 2001'le bağlantı kurarak bugünü anlayıp geleceğe yönelik bir strateji geliştirme mantığının sakat bir mantık olduğunu ben düşünüyorum. Evet, insanlar geçmişten ders alsaydılar olur muydu? Akif'in meşhur sözüdür.
Evet.
Ama şimdi konu çok değişti. Dünya ne o zamanki dünya? ne Türkiye o zamanki Türkiye, evet, ne Türk insanı o zamanki Türk insanı.
70 sente muhtaç Türkiye.
70 sentin hikayesini de anlattı. Evet, yani. Eski bürokratlardan bir tanesi. Japonya'da maaş ödemesinde 25 bin dolar göndermişler. Küsurat atıyorum. Çek 25 bin işte 70 sentmiş. 25 bin dolar 70 sentmiş. Üzerindeki rakamla, hesaptaki rakam tutmadığı için maaşları ödenememiş. Onun hikayesini anlattı ilgili bürokrat. Şimdi burada karşılaştırdığımızda yani gerçekten Türkiye'nin, şu anki Türkiye'nin özellikle yani 18 yaşını yeni geçmiş, seçimin sonuçlarında çok ciddi etki yapacak olan insanlara gelin size gelecekle alakalı anlatayım deyip 40 yıllık 50 yıllık önce işte kaloriferler yanmıyordu, başbakanlık bir seçim, bu hikayeleri anlatarak bir yere varamazsınız. Kendi çocuklarımız var. Ben çocuklara ne zaman ki ya çocuklar siz bilmezsiniz İstanbul'da çöp dağları var falan dediğimde ya baba bırak artık bu şeyi diyorlar. Niye? Yeni jenerasyonun geçmişin olumsuzluklarını göstererek kendilerine herhangi bir yani tersten motivasyon diyecekseniz bunun olma ihtimali yok artık. Yeni bir şeyler söylemek, evet, lazım. Yeni bir şeylerde de o metinde ben en fazla şeyi gördüm. Yeşil mutabakat metnini gördüm. Yeşil mutabakat metni, yani yeşil mutabakatla alakalı olan şey, bizim gibi ülkelerin bir anlamda yolunun kesilmesiyle alakalı. Yani tabii ki biz kirletmedik ama bedelini biz ödüyoruz. Yani biz, bir ara hatırlarsanız ozon tabakasının delinmesiyle alakalı, evet, çokça şey yapıyordu. Onun en ağır faturaları ne Amerika orada frene bastı, evet, ne Çin frene bastı. Ama Türkiye'de birçok şey yasaklandı. Tabii ki tabiat kirletilmemeli. Allah'ın emaneti bu bize. Ama öbür tarafta kalkıp yani henüz daha üretmekle mesafe kat edecek bir ülkenin yani sanki bütün meselesi, tek meselesi yeşil mutabakata nasıl uyacağı sorusuysa, işte karbon salınımı yüksek olan sektörlerden büyükbaş hayvanlara kadar her şeyin gündem maddesi olarak burada da Rifkin etkisini gördük yani, evet, şeyde. Oradaki meşhur işte büyükbaş hayvanların hepsini katledelim, ota dönelim.
Kalırsa kurban kesecek hayvan bulunamaz.
Öyle gözüküyor. Dolayısıyla şimdi burada baktığımızda yani hani önerilecek olan şey, yeni jenerasyonun kendisini iyi hissedecekse çıkardıkları numuneler, çünkü uzun süre şeyden olunca, uzak olunca ortaya koymuş olduğunuz numuneler diyeceğim. Halbuki burada bir şey var mesela. Yine AK Parti hükümetleri içerisinde ekonomiden sorumlu bakanlık yapmış insanlar var yani. Onların gelecekle alakalı cümleler yerine 80 ekonomik krizi, 94 ekonomik krizi, 2000 ekonomik krizi, ki hiçbir tanesinin AK Parti ile bir alakası yok.
Evet.
Oradaki tecrübeleri sanki aynı şeyler olmuş gibi izah etmeye çalışıyor. Bir taraftan 70 sente muhtaçlıktan bahsediyorsunuz az önce. Öbür taraftan da 114 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş ve bunu finanse etmiş bir ülkeden bahsediyor.
80 darbesi öncesi bir hikayedir.
Zaten. Evet. Dolayısıyla yan yana koyduğumuzda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani siyaset işin içerisine girince ya da zihinler etkilemek işin içerisine girince herkes objektiviteden kayıyor. Biz de burada yani az önce de söyledik yani. Enflasyon ve işsizlikle alakalı yapılan şeyler emsalleriyle karşılaştırdığında evet orada ciddi bir problem var. Bunu zaten insanlar saklarsa ciddi bir sıkıntı var. O zaman yani hepten sadece pozitif bakmak zorundalar onlar. Yani yaptıklarının sonuç verdiğini düşünmek zorundalar. Ben de halk olarak diyorum ki henüz daha değil. Raflarda daha ben şeyi görmüyorum. Sadece hız yavaşladı. O kadar.
Evet.
Daha köklü radikal şeylere ihtiyaç var. Burada biraz böyle hızlı hızlı konuştuğum şeyleri farkındayım. Özellikle IMF'in yazmış olduğu o raporda ya da işte uyarıda henüz daha istenen kıvama gelmedi. Enflasyonla mücadele istenen kıvama gelmedi. Dolayısıyla merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamaları gerektiğiyle alakalı bir uyarı var. Şimdi biz onlarla aynı yolu seçmedik. Biz ne yaptık? Bütün merkez bankaları faiz arttırırken biz faizi indirdik. Ve şu an bir noktaya geldi. Baktığınızda işte bunu ister kumanda ekonomisi diye yorumlayın, ister ne diye yorumlasın. Ama şu an fiili durum o. Amerikan hazine bonosu işte 3'ler 4'ler seviyesinde. Türk hazine bonosu 10 yıllık 10'lar seviyesinde. Evet, kumandayla oldu bu. Bankalara kredi kullandırmak istiyorsan bundan da alacaksın. Bunun şeyi de bu. Sana finansal getirisi de bu. Bu bir yöntemdir.
İşledi mi? İşledi.
Ya işledi. Bir de bu bir siyasi tercih ve bunun bedelini siyaset öder. Biz neresinden ödüyoruz? Biz de yüksek rakamdan ödüyoruz. Ev alamıyorsun, araba alamıyorsun. Yani oradaki özellikle sabit gelirli insanları zorlayan bir süreç. Ama şu da bir realite. Bir şekilde yani bu önümüzdeki bu seçim mevzu geçtikten sonra herkes oturup şey değerlendirmesini yapacaktır. Mevcut iktidar devam ederse onlar da oturup değerlendirmesini yapacak.
Evet.
Yeniler gelirse onlar da değerlendirmesini yapacak. Onun için şu haliyle gitmeyeceği, şu haliyle aynı şekilde devam etmeyeceği gün gibi ortada. Bakalım ne olacak?
Evet. Tabii burada parantez içinde söylersek o insanların hala orada kalmış olmaları, kendilerini güncellememiş olmaları hem üzücü bir taraftan da korkutucu.
Ben korkutucu tarafından daha çok korktum. Çünkü yani siz kalkıp 24 Ocak kararlarını yani 40 seneden fazla ya 43 sene önceki bir hikayeyi anlatıyorsunuz.
60 sonrası Milli Güvenlik Kurulu oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu öldüler ekonomik bizi. Kurulu kutsadı, kutsayarak överek o günleri yani şok oldum yani.
Biz izlerken. Buradan muhalefetin kanaat önderlerine şunu söyleyelim. Yani güncel, daha geleceğe yönelik güncel insanlarla denesinler. Dolayısıyla yani eskinin olumsuzluklarını anlatarak eskilerde işte bak aynı görüyorsunuz işte kötü yönetildiği oradan bir şey çıkmaz. Gelecekle alakalı bir şey söylemek için.
Evet.
Yani şu an Türkiye'yi nereye götürmek istiyorsunuz? Strateji bu değil mi zaten?
Evet.
Yani strateji dediğin şey eskinin olumsuzluklarını göstererek insanları kötüye razı etmekse kusura bakmasınlar şu anki jenerasyon böyle bir şeyi kabul etmiyor. Yeni jenerasyona eskiyi göstererek bir şey yaptıramazsın. Gelecekle alakalı bir şey söylemen lazım. Ne söylemen lazım? Oğlum, kızım yurt dışına gitmeyin. Bak bu ülke öyle bir ülke ki diye başlayan cümlelerle hamaset değil, somut olarak. Orada bir şey dikkatimi çekti. Sadece yani tabii ki ben de şey yaparım. Bütün ülkeyi teknopark yapacağız diye gibi bir şey var. Bir ifade var. İnşallah.
Buyurun.
Buyurun yani. Herkes ülkenin bu anlamda eğer yani mevcut hükümetin 2 milyon yazılımcı hedefi vardı hatırlarsanız.
Evet.
Yani mantık itibariyle çok doğru bir nokta. Hem gençlerin gelecekle alakalı beklentilerini karşılayan bir şeydi. Kısmen uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda gerçekten güzel projeler geliştiriyor. Yani keşke gelen i̇şte, herkes bununla alakalı bir şeyler söylese.
Eleman kaybettik bir bölüm. Ama evet. Orada da durdu görülüyor çünkü kanamanın. Çünkü gidenlerin de çok da mutlu olmadıkları, oradaki enflasyon ve yaşam koşulları ve kültürel ortam.
Onları, bir de gidilen ülkeler kötü davranmaya başladı. Eskiden ihtiyaçları vardı. Onlar da şu an nasıl yöneteceklerini bilmedikleri için bu süreci.
Ne kadar demokrasi falan derlerse o insanların özünde faşist olduğunu bilmek, unutmamak gerekiyor.
Neyse biz bu ekonomi programı giderek siyasete doğru evriliyor.
Peki evet. Borsa.
Borsa. Şimdi borsa mevzu. Yani burada özellikle 2022 yılında borsa olağanüstü bir performans gösterdi. Yani kendi içerisinde olağanüstü bir performans gösterdi. Dolar bazında baktığında geçmişte elde etmiş olduğu skorlara yakın skorlar elde etti. Ama kendi içerisinde yani %300, %400 artan hisseler oldu. Ocak ayının başıyla beraber devam edecek hissi vardı. Çünkü bir taraftan da halka arzlar devam ediyor. Halka arzlarla alakalı devam ediyor. İşte bugünlerde SPK'nın gündeminde olan şeylerden bir tanesi halka arzlarda özellikle küçük yatırımcıya az vererek daha bu işi speküle edebilecek bireylere ya da kurumlara verilmesi. Orada oluşan işte halka arzdan sonra oluşan %60, %70, %100 bazen %300 primin küçük yatırımcıya hiçbir şekilde dokunmadığıyla alakalı bir tespit. Bugünlerde SPK üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. SPK da ona yönelik kararlar alıyor. Burada ne oldu peki? İşte klasik yaşanan hadise oldu. Yani her dönemde borsada biz bunu görüyoruz. Sadece borsada değil aslında kripto paralarda da görüldü bu dünya genelinde. İlgi arttığı zaman bu işin en başından itibaren pozisyon almış bugünleri bekleyen insanların insanların eline o hisse senetlerini verip ondan sonra silkeleme operasyonu. İşte bizde ne oldu? İşte 5600'lerden 4600'e yani yaklaşık orada %20'ye yakın şey bazında. Endeks bazında bir gerileme var. Ama hisse senedi bazında baktığımızda çok ciddi yani %50'ler, %60'lar, %30'lar çok ciddi şeyler var. Bunun anlamı şu, küçük yatırımcı burada sıkı bir dayak yedi. Şimdi geçmişte deneyim olmadığı için küçük yatırımcıların bu anlamda sabredip pozisyonlarını muhafaza edip paniklememesi bu mümkün değil. Sabahleyin sizinle paylaşmış olduğum bir şey vardı. 1984 yılında Estonya'da batan bir feribotla alakalı. Evet. Şimdi feribot batıyor. Kaptan millete tasfiye etmek yerine bu dünyanın en sağlam feribotu, korkmayın bir şey olmayacak diye. Burada o anlamda baktığında o güveni telkin edenler ayrılmıyor. 800 küsur insan boğuluyor. Yani şeye çıkabilecekken, botlara kurtulabilecekken ya da önemli bir kısmı kurtulabilecekken ya herhangi bir şey yok, meraklanmayın falan şeklindeki telkinle. Dolayısıyla burada yani sakin olun, paniklemeyin demekle olmuyor. O şeyi insanların, özellikle piyasaya yeni girmiş, buradan nispeten beklentiler olmuş olan insanları bir şekilde sizin gerçekten o sükuneti hissetmeleri gereken adımlar atılıyor olması lazım. İşte bu halk arzıyla alakalı kısım onun birinci faslıdır. Ama epey bir bedel ödendiğini
dün
biliyorum.
Dün güne ne diyorsunuz? Açığa satışta %3 aşağı bunların gelirse hepsi... açığa satışta bir adım yukarı kuralı dan bahsedildi. Bunun işe yarayacağı söyleniyor. Bir de bu algoritmik hareketler, yani robotların kararlarıyla borsanın hareket ettiği, ki robotların yönettiği hacminde %70'lere vardı iddia ediliyor.
Ya bu sadece bizde değil, bütün dünyada böyle. Zaten özellikle piyasaları yakından takip edenler, yani şöyle bir baktınız ekrana, bir baktığınızda insanların yani bu kadar büyük hacimli ve aynı yöne doğru hareketleri yapması,
bu kadar hızlı hareket, evet,
İnsanların organize olarak yapabileceği bir şey değil. Bu belli yani. Büyük fonlar senaryoları yazılmış, algoritmaları hazırlanmış robotlar tarafından. Yani belli sinyallerde şuraya geldiğinde sat dediği zaman, hacimler de büyük olduğu zaman bütün hisse senetlerinin, eskiden tahta ibaresi kullanıyordu. O meşhur şeyden, Tahtakale'deki
yine
ya da...
O tahtayı muhafaza ediyorlar şeyde.
Evet, Borsa İstanbul'da muhafaza ettiklerini gördüm. Yani bütün hisse senetlerinin satış geliyor ya da alış geliyor. Eğer siz mesela o şeyi bireysel anlamda kendi refleksinizle ne oldu diyene kadar zaten iş işten geçiyor. Dolayısıyla dediğiniz doğru, şu an robotlara en azından finansal piyasalarda fazlasıyla teslim olmuş vaziyetteyiz. Allah encamımızı hayır eylesin diyelim. Yani orası evet, çok kuvvetli geliyor çünkü.
Bir açıdan yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi geçen yıl özellikle kripto paraların artış gösterdiği dönemde herkes oradaydı. Herkes derken özellikle gençlerin ve risk algısı yüksek olanların diyelim. Şimdi borsada bu hareket söz konusu, geriye gelme hareketi. Bunun yanı sıra kripto paralarda da yılbaşından itibaren %20-30 seviyelerinde yükselme söz konusu ve önümüzdeki dönemle ilgili özellikle Bitcoin'de %50 bin, $100 bin gibi teşvik edici yönde açıklamalar geliyor çeşitli kuruluşlardan. Her ne kadar bu kripto paralarla ilgili çok ciddi zararlar ortaya çıkmış olsa da tekrar borsadan bir kesimi oraya yönlendirebilir mi?
Ya biz yerli ve milli olmaya devam edelim.
Evet.
Kripto paraların bize bir hayrı yok. Yani kripto para alınarak yapılan yatırımın bu ekonomiye
zararı var.
Doğrudan ya da dolaylı hiçbir faydası yok. Tam tersine, dediğiniz gibi kaynak çıktığı için, yani ekonominin büyümesi için kullanılacak bir kaynağın dışarı çıkmasından dolayı makro anlamda baktığımızda faydalı bir şey değil. Öbür taraftan hisse senetleri açısından baktığımızda, hisse senetleri bu anlamda ekonomiye de, işletmelere de, düzgün yatırımcılara da, yani oyuncu değil yatırımcılarına da katkı sağlayacak bir şey. Son dönemde mesela bütün bu sert hareketlere rağmen özellikle belli bir büyüklüğün üzerinde bilanço büyüklüğü olan, işte endeks 30'da, 50'de, hadi biraz daha genişletelim, 100'de olan firmalarda daha sınırlı düşüşlerin olmasının temelinde, arka tarafta Türkiye'de özellikle son 8-10 yılda özellikle bu bireysel emeklilikle beraber gelişen fon ve portföy yönetim şirketleriyle beraber orada bir denge sağlamış. Uzun süre şeyi eleştirdik biz. Portföy yönetim şirketlerinin fonlara kazandırdıklarını eleştirdik. Yani birey anlamında ben de 5 kazandırmışım, sen de 5 kazandırmışsın, o da senin uzmanlığın nerede gibi eleştiriler oldu hatırlarsanız. Ama son dönemde özellikle sistemin tutulması, yabancıların bu kadar yoğun çıktığı bir ortamda hisse senetleri piyasasının bu kadar hala gelecek vaat ediyor olması, yeni halka arzlara pozitif sinyaller verecek bir görüntü arz ediyor olması çok ciddi bir avantaj. Onu bir kere bir cebimize koyalım. Yani orada yani hani eski dönemlerle hiçbir dönemle karşılaştırmayacak kadar bir avantaj. Bu kadar yabancı çıkış olacak ve sizin borsanız bu kadar yukarılarda bir performans gösterecek. Dolayısıyla orada yani hani eski Türkiye, yeni Türkiye karşılaştırma yaptığında burası bile bambaşka. Yani 94 krizinde hatırlıyorum yani. İşte o tahtalı sistemin olduğu yerlerde yani zaten o sınırlı saatte işlem olurdu. Gelip işte bir falanca aracı kurum tahtayı sayıyor, verecek galiba deyip daha diyene kadar adam bir çiziyor. Sen ne olduğunu anlaya kadar o telefondan sana aktarılacak, sen göreceksin, hareket edeceksin. Oradan herkesin oturduğu yerden, hatta artık oturmuyorlar, senaryosunu yazdığı evet. yerden kendisi keyfine bakarken makine alıyor, İzliyor. Satıyor. İzliyor. Dolayısıyla bir, böyle bir dönemde bunun doğru algılanması, yönetecek olan insanların da bu algıya arkasında sadece bilince sahip olması gerekiyor. Onun için çok şey değişti. Evet, eksiler olacaktır. Özellikle hani az önce eleştirmiş olduğum panik yapmayın şeyinde bunu söylesek de insanoğlu. İnsanoğlu evet. panik yapar. Hele malıyla alakalı imtihan edildiğinde
fizik panik. Canıyla, evet.
canıyla. Onun için yani yeri geldiğinde şey ama en azından dip yapmış oranlarda satış yaparak realize edilen zararların telafisi çok zor.
Şimdi özellikle yabancıların çıkış yaptığı ve giriş yapmadığı söz konusu olunca genelde özellikle ekonomistler zayıflayan bir tavır öne çıkıyor. Bizim ülke olarak özellikle borsaya gelecek yabancı noktasındaki gerçekten ihtiyacımız hangi boyutta? Daha önce de girip çıktıkları zaman büyük rakamlarla girip çıktıkları için tabii bu dünyadaki emeklilik fonları onları bir tarafa bırakırsak özellikle spekülatif amaçlı giriş çıkışlardan ciddi dayak yemiş de bir ülkeyiz. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ne kadar, yüzde kaç olmalı veya olmalı mı? Olmasa ne olur? Bugüne etkisi nedir gibi?
Yani yüzdesini söyleyemem ama daha önceden bizim çokça kullandığımız, duyduğumuz bir kavram vardı, sıcak para. Şimdi spekülatif amaçla gelen kısa vadeli paraların hepsi can yakıcı. Yani hangi dönem olursa olsun can yakar. Çünkü gelenin amacı o an oluşmuş ortamda, şimdi yabancı geliyor, parasını bozduruyor, yerli paraya dönüyor, orada bir risk alıyor. Kur kaybını telafi edecek hareketlere ihtiyacı var onun. Dolayısıyla eğer yeterince derinlik yoksa yapılan belli hareketlerle işte normal trendinde %5 prim yapması gereken bir menkul kıymetler piyasası %50 %60 prim yaptığında orada eğer kurda sabit kalmışsa %60'da satıp dövizini fazlasıyla yani karıyla beraber rahatsız alıp edelim. Gidiyor. Dolayısıyla bu hareketler ekonomilere hiç fayda sağlayan hareketler değil. Yani şöyle düşünün, sizin sabahtan akşama kadar işte mal satınız, bir bakkal dükkanınız var, mal satıyorsunuz. İşte veresiye vermişsiniz, bir sürü riske girmişsiniz, dükkanı açmışsınız, orada bir sürü şeyiniz var. Kapınıza geliyor, birisi tezgah açıyor ve sizin mal satmak için uğraştığınız ya da para kazanmak için uğraştığınız piyasayı allak bullak ediyor. Müşterilerin şeyini bozuyor, psikolojisini bozuyor. Toptancıların psikolojisini, herkesin psikolojisini bozuyor ve çekiyor gidiyor. Tekrar ona eski haline getirmek için çok uzun zamana ihtiyaç var. Bizim uzun yıllardır yaşadığımız hikaye bu. Yabancıların gelişi de, gidişi de hep sancılı ve ağır hasarlı oldu. Çünkü dünyanın en ürkek nesnesi nedir diye sorsan, böyle yani ekonomiyle alakalı söyleyeyim, para. Para çok çabuk ürker.
Sıcak para değil, doğrudan yatırım.
Evet. Dolayısıyla bizim ya uzun vadeli fonlara ihtiyacımız var. Ben şunu biliyorum. Mesela halka arzda girmiş 10 senedir, 15 senedir hiç pozisyonunu bozmayan çok uzun vadeli emeklilik fonları var. Yani hiç adını sanını duymadığımız işte Ohio itfaiyeciler bilmem ne fonu gelip X firmasının hissesini alabiliyor. Amacı hemen yarın satmak değil. Onun kendi anayasasında diyor ki bu hisse senedini en az 5 sene taşı. En az 10 sene taşı. Bu bizim günlük psikolojimize çok uygun cümleler değil. Ama öğreniyoruz. Özellikle evet. Bu bireysel emeklilikle alakalı öğreniyoruz. Özellikle bir de her meşrebe göre, insanların meşrebine göre fonlar da oluşturuldu. Emeklilik fonları da oluşturuldu. Mesela bakıyorum birçok insanlar benim deneme mahiyetinde yapmış olduğum şeyde 10 senedir hiç dokunmadığım bir bireysel emeklilik şeyim var. Tasarrufum var. İşte tasarrufa kayarsak, biz günlük hareketlerden tasarrufa kayarsak burası farklı bir boyuta ulaşır diye düşünüyorum. Burada benim açımdan önemli olan ya da bizim gibi insanlar açısından önemli olan buraya arzın, yani kaynağa ulaşma noktasında sermaye piyasalarının alternatif olmaya devam etmesi çok önemli bir ayrıcalık. Ekonomi açısından, ekonominin geleceği ve uzun vadeli fonların oluşması açısından da çok önemli burası. Buyurun.
Dış ticaretle ilgili bilgiye aktarmak gerekirse.
Ben çok konuştum, size anlatayım.
Aralık ayında ihracatımız %13, %3, ithalatımız %12.2 seviyesinde artmış durumda. Yıllık rakamları vermekte yarar var. Bizim ihracatımız 2022 itibariyle pardon, önce ithalatı söyleyeyim. İthalatımız 363.7 milyar dolar seviyesinde. Aralık ayında da 32.6 milyar dolar seviyesinde bir ithalatımız var.
Alt kırılımlarını görebiliyor muyuz? Enerjinin oradaki hep
Şöyle ithalatla ilgili alt kırılımlarda tablolardan bulmaya çalışıyorum.
Tamam, siz bakın, ben de bir taraftan şey yapayım. Devam edin isterseniz.
Evet. Oranlara bakacak olursak 32.6 22.9 seviyelerinde, yani 9.7'lik bir negatif sonuç var. İthalat ihracat dengemizde. Aralık ayında enerji %2,7 seviyesinde ihracatımız var. İthalatımızda enerjide %0.5 seviyesinde bir fark var. Dengeye baktığımız zaman 2022 ihracat sonuçlarına baktığımız zaman tüm yıl boyunca 254.172 milyon dolarlık bir ihracata karşılık 363.7 milyar dolarlık bir ithalat, %34'lük bir fark var. Yani açığımız 109 milyar 539 milyon dolar. Bu daha önceki rakamlara göre oldukça yüksek bir rakam.
Yani aylık bazda da bakınca şu an elimde aylık bazda baktığımız zaman, yani daha önceki aylarda baktığımızda
%3'e karşı %12.
Yani. 11 milyar dolarlık rakamı görüyorum, yani 2022'den bahsediyorum. En yüksek rakam işte Ocak ayında gelen rakam, 14 milyar dolarlık bir şey var, evet. Fark var. Dolayısıyla burada ciddi bir şey var. Şu yorum, yani çok tabii yönettiğiniz zaman şu yorum yapabiliyorsunuz. Evet, enerji ve altın hariç diye baktığınızda farklı çıkıyor ama şu bir realite. Altın tarafı bir yana bırakılacak olursa, enerji konusunda ekonominin ivmelenmesi, büyümesi için, ihracatın yapılması için o enerjiye ihtiyacımız olduğu için, yani enerji hariç cümlesiyle kurulan ifadeleri çok anlamlı
sonuca
değil.
Bakmak lazım.
Çok anlamlı, evet. Değil yani. Netice itibariyle o enerjiyi, yani gidip piknikte yemiyorsunuz. Netice itibariyle onunla ekonomiyi çeviriyorsunuz. İnsanlara bir refah seviyesi sağlıyorsunuz. Dolayısıyla o şekildeki yorumlar biraz yani siyaseten ya da pozisyonu izah etmekte kullanılan bir ifade. Onun haricinde baktığımızda ekonominin bir kere büyümüş olması çok memnun edici. Yani düşünün. Yani madem millet 80'li yıllardan örnek veriyor. 1980'lerde toplam dış ticaret ne kadarmış da? Herhalde şu anki açık kadar. Yeter. Bütün dış ticaret hacmi şu anki açık kadar.
Sanıyorum 1/10 kadar filan işte, bir rakam.
Dolayısıyla buradan baktığımızda yani hiçbir şey aynı değil. Tabii ki yani şu an bu dış ticaret açığı vermiş olmak, bununla alakalı finanse edebildiğimiz için şu an rahatız. Finanse edemeseydik ne olacaktı?
Evet.
Hızla büyüyen ithalatı karşılayacak bir döviz girdisi, bu ister ne derler, bankacılık sisteminin dışından gelsin, ister bankacılık sistemiyle gelsin, bir şekilde fonlanıyor. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Devam edelim.
Alt kalemlere bakalım isterseniz. İhracat açısından bakıldığında mesela yüksek teknoloji ürünler bu yıl için, yani 2022 için sonuçları söylüyorum. 7.4 milyar dolar. Orta yüksek teknoloji 81 milyar. Orta düşük teknolojiler 74 milyar. Düşük teknoloji ürünler 77.7 milyar dolarlık bir düşük teknolojili ürün ihracatımız var. Tabii burada özellikle yüksek teknoloji ve orta yüksek teknolojili ürünlerde gelişmemiz gerekiyor. Bu düşük teknoloji ürünler tarafında enteresan bir sonuç var. İthalata baktığımız zaman da 32 milyar dolarlık, yuvarlayarak söylüyorum, düşük teknolojili ürün almaya da devam ediyoruz.
Maalesef.
Maalesef. O da belki ciddi biçimde yani sorgulanması orada gereken bir şey.
Yani sorgulama değil aslında. Ekonominin kurgulanmasında özellikle
yani
mesela
telafi etme açısından bakıyorum. Yani çok kolay düşük teknoloji ürünleri ithal etmek yerine ülkede bir yolla üretmek daha kolay.
Ama biraz alt kırılımına bakmak lazım. Genellemeler biliyorsunuz her zaman sıkıntılı. Mesela bizde demir çelik sektörü dünyada önemli. Yani 7. ya da 8. sıradaki demir çelik sektörümüz var ve demir çelik sektörümüzün ham maddesi önemli ölçüde hurda. Dolayısıyla yani siz eğer demir çelik üretmek için dünyanın dört bir yanından hurda alıyorsanız, onun yüksek teknoloji olması anlamlı değil. Yani ne yapıyorsunuz, işte eski gemiler alıp söküyorsunuz, işte orada oluşmuş hurdalar alıyorsunuz. Yani bu tip böyle alt kırılımlara baktığımızda bu nereden kaynaklanıyor? Yani düşük teknolojili malları ithal etmeye devam ediyoruzun arkasında biraz sanayinizin konumlandığı, özellikle ben burada demir çelik sanayinin çok önemli role
tabii,
sahip olduğunu düşünüyorum.
Doğru bir noktaya değindiniz. Hurda ithalatının boyutunu bilmiyoruz. Özellikle gemi söküm konusunda dünyada önemli ülkelerden bir tanesiyiz. Ülke dağılımı da enerjiyle bağlantılı olarak baktığımız zaman mesela ithalatta Rusya 13.9'luk bir payı var. Bunun ağırlıklı olarak enerji olduğunu düşünüyoruz. Onu Çin takip ediyor 11.2. Almanya 3. seviyede ithalat noktasında. Bu arada karşı bacağı ihracata baktığımızda Almanya en büyük payı var 7.9. Amerika %6 noktasında ve Rusya 5.7 noktasında üçüncü sırada. Yani bu üç ülke belirleyici ihracatta. Hatta şeyi de dahil etmemiz gerekir. Irak %5. Daha önce İngiltere'de büyümeye devam ediyorduk. Birleşik Krallık bu. Baktığımız zaman Rusya ve Irak hariç tutarsak ağırlıklı olarak ilk ülkeler Avrupa'ya, Avrupa bölgesine yapılan ihracat. Dolayısıyla dolar ve euro kuru burada bizde doğrudan etkileyen bir unsur olarak söz edebiliriz.
Evet.
Dış ticaretle ilgili konular bu şekilde. Bunun yanı sıra yine istatistiklerden bakacak olursak turizmle ilgili bir şey var. İstatistik. Bu arada turizm istatistiğine bakmaya çalışıyorum. Turizmde de istatistik açmaya çalışıyorum.
Turizmde ben size söyleyeyim, en son baktığımızda yaklaşık 11 milyar dolarlık bir şey olmuş. Ay ay baktığımızda, yani yıllar itibariyle baktığımız tablonun en önemli performansını 2022'nin son döneminde, yani son çeyreğinde göstermişiz. Orada yaklaşık 17 milyar dolarlık, çeyrek çeyrek geldiğimizde 17.8 milyar dolarlık bir turizm geliri var. Toplama da baktığımızda zaten önümüzdeki yıl hedeflenen rakam 60-65 milyar dolar bandında bir hedef kondu. Geçenlerde biliyorsunuz Turizm Bakanı bununla alakalı yıllara vari, yıllara sari şeyler söyledi. Hedefler söylendi. Olma ihtimali nedir? Olma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü Türkiye bu anlamda cazibesini devam ettiriyor. Sadece gelen turist şeyi menşe ülkesinde değişiklikler olabiliyor. Çevremizde bu anlamda enteresan jeopolitik olumsuzluklar barındırmasına rağmen. Neyse, zamanımız doldu diye işaret ediyor yönetim odası. bitirelim mi?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Gündemimizde olan, bizce önemli olan başlıklara değinmeye çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.